Ayrım 12, sayfa 151. Yedik, içtik ve dans ettik. Charles'ın kollarında dans pistindeyken ayaklarım beni daha önce varlığından bile haberdar olmadığım bir çeviklikle taşıyordu. Şarkı sona erip orkestra alkışlanırken bir çift yanımıza yanaştı. Sarıya boyalı saçları kusursuzca şekillendirilmiş bir kadın, Charles'a el sallayarak onu selamladı. Parmağında bozuk para büyüklüğünde elmas bir nişan yüzüğü göze çarpıyordu. Elini bana uzattığında yüzüğü sahne ışıklarının altında parıldadı. Muhtemelen nişanlısı olan yanındaki adam merakla bana bakıyordu. "Ben Dolores," dedikten sonra incinmiş bir ifadeyle Charles'a baktı. "Charles, bize yeni bir kız arkadaşın olduğunu söylememiştin. Hala Yuvan ile çıktığını sanıyordum. Sen ve Yuvan çok..." "Evet," diyerek onun sözünü kesti Charles. "Bu Vera, Vera Ray." Dolores eğlenmiş görünüyordu. "Ah tabii," diyerek beni tepeden tırnağa süzdü. "Bayan Ray, seninle tanışmak bir zevk." "Sizinle de öyle," dedim. Göğsümün sıkıştığını hissediyordum. "Siz ikiniz nasıl tanıştınız?" diye sordu Dolores. "Golf kulübünde mi?" Elbiseme göz gezdirdi. İçimden bir ses golf kulübünün bir üyesi olmadığımı bildiğini söylüyordu. "Hayır," diye yanıtladı Charles. "Vera ve ben Olimpik Otel'de tanıştık," diyerek araya girdim. "Bir arkadaşımla birlikte açılış için oradaydım." Dolores tek kaşını havaya kaldırarak bana baktı. "Öyle mi?" dedi. Sanki Olimpik Otel'de ne aradığımı anlamaya çalışıyormuş gibi. "Hayatımı söylesene," diyerek koluma dokundu. "Sen nasıl oldu da o partiye davetiye alabildin?" "Oraya davet edilmeyen en az bir düzine kişi tanıyorum ve onlar bu şehrin en seçkin insanları." Charles elini belime attı ve beni korurcasına kendine doğru çekti. "O benim misafirimdi," dedi. Kendinden emin ses tonu oteldeki varlığım hakkında daha fazla konuşulmasına bir son vermişti. "Pekala," dedi Dolores sevgilisinin koluna girerek. "Artık sizi baş başa bırakalım." Ardından kıkırdadı. "İkinizin dansına bakan sizi 6. caddedeki dans maratonunda sanırdı." Charles şaşırmış görünüyordu. "Dans maratonu mu?" "Ah, haberinin olmaması çok doğal," dedi Dolores. "Orası senin ayarında bir yer değil." Cümlesini bitirir bitirmez bana baktı. "Belki benim ayarımda bir yerdir," dedim bir anlık cesaretle. Yanaklarımın yandığını hissedebiliyordum. Dolores'in neyi kastettiğini biliyordum. Charles için yeterince iyi değildim. Bütün bunlar adi elbisemden, ikinci el ayakkabılarımdan ve manikürsüz ellerimden okunuyordu. Charles, "İyi geceler Dolores," dedikten sonra Dolores'in kavalyesini başıyla selamladı. "Haydi, gidelim buradan," diye fısıldadı masamıza döndüğümüz sırada. Başımı olumlu anlamda salladım. "Nereye?" "Vera," dedi, sanki aklına birdenbire bir fikir gelmişti. "Neden şu dans maratonuna gitmiyoruz?" Başımı iki yana salladım. "Ciddi olamazsın." "Biz inanılmaz bir dans çiftiyiz," dedi sırıtarak. "Bahse girerim, kazanabiliriz. Ayrıca bu havasız ve kendini beğenmiş yerden sıkıldım." "Dans maratonunun ne olduğunu biliyorsun, değil mi?" Charles saf bakışlarla bana baktı. Karşımda vals yapabilen bir adam duruyordu. "Peki ama ya swing?" "Sanırım biliyorum. Çiftler saatlerce, bazen bütün gece boyunca dans ediyorlar," diye açıkladım. "En son hangi çift ayakta kalırsa o kazanıyor. Senin yanında kalan son erkek olmak isterim," dedi Charles elimi tutarak. 6. caddedeki kapalı spor salonundan dışarı yayılan müziği duyabiliyordum. Charles ile birlikte kaldırımda durmuş, salonun çift kanatlı kapılarına bakıyorduk. Genç erkeklerden oluşan bir kalabalık kapının önünde sigara içiyordu. Hepsi üzerine ya çok küçük ya da çok büyük gelen eski püskü takım elbiseler giymişti. Charles gergin bir şekilde alnını ovuşturdu. "Ne akla hizmet onu buraya getirdim ben." Şüphesiz Charles'ın golf arkadaşlarından hiçbiri cuma geceleri bu derme çatmadan salonuna gelmiyordu. Girişe doğru yürüdüğümüz sırada diğer erkekler Charles'ı kuşkuyla süzdüler. "Hey bebek surat," dedi içlerinden biri bana. "Bir dans partneri mi arıyorsun?" Charles elini uzattı. "Bir partneri var, teşekkürler," diyerek adamı susturdu. "Güzel kız bulmuşsun," dediğini duydum adamın içeri girdiğimiz sırada. Sesi yükselen müziğe karışıp kaybolmuştu. Fakat bizim dikkatimizi asıl çeken şey karşımızdaki manzaraydı. Her yer büyük bir enerjiyle ve tutkuyla dans eden çiftlerle doluydu. Bir adamın partnerini havaya kaldırıp indirişini, sonra da onu bir top gibi soldan sağa çevirişini izledim. Charles'ın ağzı açık kalmıştı. "Vay canına," diye mırıldandı. "Hiç böyle bir şey görmemiştim." "İstiyorsan gidebiliriz," dedim kapıya doğru bakarak. "Hayır hayır," dedi Charles. bir başka adamın partnerine arkaya doğru yatışını seyrederken. Kadın o kadar alçalmıştı ki saçları yere değiyordu. Sadece daha önce hiç böyle dans eden insanlar görmemiştim. Bu harika. Ben de denemek istiyorum. Böyle dans edebiliyor musun? Swing mi? Evet dedim. Yani biraz. Charles'ın elinden tutarak dans pistine yöneldim. Fakat daha piste adımı atmadan yaşlıca bir kadın Charles'ı omzuna dokundu. Kayıt yaptırdınız mı? Diye sordu kadın. Kayıt mı? Diye karşılık verdim. Kişi başı 5 sent dedi. Giriş ücreti, fotoğraf ücreti ve bir kase acılı Meksika yemeği de dahil. Charles eğlenmişe benziyordu. Bir kase acılı Meksika yemeği. Kadın ilerideki masayı işaret etti. Ödemeyi oraya yapabilirsiniz. Charles cüzdanından $1 banknot çıkararak masadaki adama uzattı. Buyurun, paranızın üstü. Kalsın dedi Charles. Teşekkürler bayım diyerek hayretle Charles'a baktı adam. Alice size kuralları anlattı mı? Charles hayır dercesine başını salladı. Başvurular 5 dakika sonra sona eriyor. O yüzden tam zamanında geldiniz. Kurallar şöyle. Oturmak yok, yemek yok, içmek yok. Çiftler dans etmeyi bırakamaz ya da bir yerde 3 saniyeden fazla duramazlar. Yoksa eğlenirler. Kalan son çift buradaki parayı kazanır. Adam içi 5 centlik paralarla dolu olan cam kavanozu işaret etti. Fotoğraflar ise tam solunuzda. Charles ile birkaç adım ilerleyip beyaz bir perdenin önünde yan yana durduk. Gülümseyin diye seslendi fotoğrafçı. Kocaman bir flaşı olan fotoğraf makinesinin ardından. Yanımda Charles varken gülümsemek kolaydı. Tamam dedi fotoğrafçı. Önümüzdeki cuma gelirseniz fotoğrafınızı alabilirsiniz. Ürkekçe dans pistine çıktık. Charles ellerini belime yerleştirerek ayaklarını acemice hareket ettirmeye başladı. Gülümseyerek ellerini tuttum ve ona başlıca hareketleri gösterdim. İşte böyle dedim. Ayaklarımla müziğin ritmine uyarak. Biraz ilerideki eski okul arkadaşım Lola'ya el salladım. Beni Charles'ın kollarında gördüğü için şok olmuşa benziyordu. Şok olmuş ve belki de kıskanmıştı. Bu göründüğünden daha zormuş dedi Charles. Bir hareketi yeniden denerken sağ ayağıma bastı. Affedersin. İyi gidiyorsun dedim. Ona bir şey öğretiyor olmak güzeldi. Charles çok geçmeden dansın püf noktalarını kavramıştı. Eski bir profesyonel gibi kendinden emin bir şekilde beni dans pistinin etrafında döndürüyordu. Neden bu dansı Vals'tan daha çok sevdiğini anlayabiliyorum dedi sırıtarak. Bu çok daha eğlenceli. Alnımda bir ter damlası hissettim. Peki senin gibi insanlar eğlenmek için neler yaparlar? Charles hafifçe gülümsedi. Ben farklı bir gezegenden geliyormuşum gibi davranıyorsun. Pekala dedim alnımı silerek. Bir bakıma öylesin. Dans pistindeki sıradan insanlara göz gezdirdim. Fabrika işçilerinin oğulları, terzilerin kızları ve Karen'in tahminine göre şehrin, hatta belki de ülkenin en zengin ailelerinden birinin oğlu Charles. Ah yapma dedi Charles. Sence de bu biraz dramatik olmuyor mu? O esnada salona giren ufak tefek kızı görür görmez tanıdım. Eski bir arkadaşım olan Ginger Clayton. Ginger'ın kız kardeşi, ailesi ilaç masraflarını karşılayamadığı için 6 ay önce ölmüştü. Aniden daha fazla dans etmek istemediğimi fark ettim. Küçük Emma Clayton gibi insanlar hayatlarını kaybediyorken ben nasıl istiridye ve havyar yiyebilirdim ki? Charles'ın elini bıraktım. Görmüyor musun? Charles yeniden elimi tuttu. Dikkat et dedi. Eğer durursak diskalifiye olacağız. Neydi o? 3 saniye kuralı mıydı? Bakışlarımı kaçırdım. Yanlış bir şey mi söyledim? Hayır dedim. Şey evet, ben sadece yoksul insanların bu kadar acı çekmemelerini dilerdim. Orkestra müziğin temposunu düşürünce biraz olsun sevindim. Böyle ciddi bir konuyu bu kadar çılgınca dans ederken konuşmak tuhaf hissettiriyordu. Dinle dedim. Charles'ın gözlerindeki endişe rahatlıkla okunuyordu. Bu insanları önemsediğine inanıyorum. Senin durumundaki çoğu insandan farklı olduğunu da biliyorum. Ben sadece yoksulların çektiği sıkıntıların o seçkin çevrendeki çok daha fazla insanın umurunda olmasını isterdim. Çok zor bir zamanda yaşıyoruz. Alt katımda oturan dul kadın işteyken çocuklarını bütün gün yalnız bırakmak zorunda. Çünkü onlara göz kulak olacak kimsesi yok. Dürüst ve namuslu insanlar sokaklarda sadaka dileniyorlar. Bütün bunlar olurken zenginler bu konuda hiçbir şey yapmıyorlar değil mi? Dedi Charles. Evet dedim başımı olumlu anlamda sallayarak. Pekala haklısın diye onayladı Charles suçlu bir ifadeyle. Bizler aşağılık insanlarız. Bunu itiraf edecek ilk kişi benim. Annem ve babam çalışanlarına onların geçimine yetecek bir maaş bile vermiyor. Çoğu ailesini doyurmak için ikinci bir işte çalışıyor. Bu doğru değil. Babamla bu konuda konuşmayı denedim ama beni dinlemiyor. Kendisi de yoksulluktan gelen biri. Doğu Washington'daki bir çiftçi kasabasından buralara gelmiş. O kendi kendini yetiştirmiş bir adam. Çok çalışmanın ve disiplinin, yoksulluktan kurtulmanın bileti olduğuna inanıyor. Ona göre herkes kendi servetini yaratabilir. Başımı iki yana salladım. Ama bu her zaman doğru değil. Biliyorum. Babanın farkında olmadığı şey, dürüst ve çalışkan insanların talihsizliği diye devam ettim. Herkese yetecek kadar iş yok. Çalışmak isteyen insanlar çalışamıyorlar. Charles bakışlarını kaçırdı. Sana ne söyleyeceğimi bilemiyorum Vera. Bu durumdan ben de en az senin kadar hoşlanmıyorum. Seni ya da babanı suçluyormuş gibi görünmek istemem dedim. Çizgiyi aştığımdan endişe ederek. Sadece bana elimde iki şey varsa birini başkalarıyla paylaşmam öğretildi. Neden ayrıcalıklı insanlar muhtaçlara yardımcı olmak için daha fazla şey yapmıyorlar? Charles başını olumlu anlamda salladı. Şu bahsettiğin dul kadın, onun adı ne? Laura dedim. Onun adı Laura. Nerede çalışıyor? Sanayi bölgesindeki bir giyim fabrikasında. Kaç çocuğu var? Orkestra daha hızlı bir şarkı çalmaya başladığından tempomuzu artırdık. En az 5 tane dedim. En büyüğü hemen hemen 9 yaşında. Korkunç durumdalar. Geçen hafta ona bir somun ekmek götürdüm. Evin hali içler acısıydı. Resmen sefalet içinde yaşıyorlar. Charles şefkatle bana baktı. Ona yardım etmek istiyorum. Nasıl? İlk iş olarak onu o sefil fabrikadan çıkaralım ki ailesiyle ilgilenebilsin dedi Charles. Bunun için paraya ihtiyacı olacak. Evet, orasını ben hallederim. Derinden gelen bir gülümsemeyle Charles'a baktım. Yapar mısın? Evet dedi Charles, ama bu işin içinde benim olduğumdan haberi olmamalı. Yardım edebilirim diye öneride bulundum. Güzel. Başımı ceketinin yakasına yasladım. Bu yaptığın çok onurlu bir davranış. Hayır diyerek saçlarımı okşadı Charles. Doğru olan bu ve daha fazlasını yapmadığım için utanıyorum. Charles beni hızla döndürdükten sonra kendimi yeniden onun kollarında buldum. Gözlerinin içine bakarken müzik bir anlığına durdu. Bakışları beni baştan aşağı heyecanlandırıyordu ve bana doğru eğildiğinde dudaklarımın dudaklarıyla buluşmasına izin verdim. ''Demek buradasın?'' diye bağırdı tiz bir kadın sesi, dans pistinin diğer tarafından. Charles'tan bir adım uzaklaşarak bize doğru yürüyen kadına baktım. Ten rengi ipek bir elbise giymiş ve beyaz tüylerle süslü bir şapka takmıştı. Bu haliyle Georgia'nın ara sıra temizliğe gittiği evden getirdiği Vogue dergisinin bir sayfasından fırlamış gibiydi. Ayak takımıyla dolu bu spor salonunda bu kadın kömür madenindeki bir kuğuyu andırıyordu. ''Her yerde seni aradım Charles'' diye devam etti azarlayan bir ses tonuyla. Charles'ın dikkati önce kadına, sonra da parmağıyla bizi işaret ederek bir anda yanımızda beliren adama kaydı. ''Korkarım çok uzun süre durdunuz'' dedi adam. ''Lütfen dans pistinden çıkın, diskalifiye oldunuz.'' ''Üzgünüm Vera'' dedi Charles, ''benim yüzümden.'' Charles ile birlikte kalabalığı yararak ilerleyen kadını takip ettik. ''Kız kardeşim neden burada?'' dedi Charles fısıldarcasına. Dans eden çiftlerden uzaklaştığımızda Charles kollarını göğsünde kavuşturdu. Josie, ses tonu onu hiç de hoş karşılamadığını gösteriyordu. ''Vay canına, seni burada bulacağımı gerçekten düşünmemiştim.'' dedi kadın öfkeyle. Kahverengi bir saç buklesini şapkasının altına soktuktan sonra elbisesindeki gözle görülmeyen bir kırışıklığı düzeltti. ''Seni bulmak için Blue Pumps'a gittim ve Dolores dedi ki...'' Kınayan bakışlarla bana bakarak sinirli bir şekilde iç çekti. ''Her neyse, fazla vaktimiz yok. Annem hastalandı.'' Charles elimi bıraktı. ''Ah hayır.'' dedi. ''Ne oldu?'' ''Doktor şu an yanında.'' dedi Josie. ''Ama hemen gelmen gerek.'' Charles bana baktı. ''Üzgünüm Vera, gitmek zorundayım. Seni sonra ararım.'' ''Merak etme.'' dedim hayal kırıklığımı gizlemeye çalışarak. ''Sen git.'' Charles ve Josie'nin hızla spor salonundan çıkışını seyrettim. Onlar gecenin karanlığında kaybolduktan sonra pistte dans etmeye devam eden diğer çiftlere döndüm. Sadece birkaç düzine kalmıştı. Her birinin alnından ter damlaları süzülüyordu. Charles ve ben kazanabilirdik. Şafak sökene dek dans edebilirdik. ''Tanrım, rüya gibisin Vera'' diye bağırdı Lon lobide beni gördüğünde. Onun sesinden duyduğum ismimi güçlükle tanımıştım. Solumdaki altın varaklı aynaya göz attığımda bir sosyete kızının bana baktığını gördüm. Mavi ipek elbisesinin altında süslü iş çamaşırları arasındaki belim normalden kat kat ince görünüyordu. Göğüslerim dışarı öylesine taşmıştı ki kendimi tabaktaki bir hindirosto gibi hissediyordum. Yağlanmış, kızarmış ve silinip süpürülmeye hazırdım. Utangaç bir halde elimle göğsümü kapattım. Güzelliğin baş döndürüyor dedi Lon, kolunu sahiplenici bir şekilde belime dolayarak. Lon'un elinin belimde ya da herhangi bir yerimde olmasından hoşlanmıyordum. Güçlükle yutkundum. Bunu yapabilirim. Daniel için. Eğer kartlarımı iyi oynarsam, Lon oğlumu bulmama yardım etmek için imkanlarını kullanabilirdi. Akşam yemeğinde onun misafiri olacaktım. Gülümseyecek ve güzel görünecektim. Daniel'ı geri getirecek her ne varsa onu gerçekten yapacaktım.